Ayrım 8, sayfa 90. Kırmızı kaplı eski defter. Serseri günler. Elimdeki kırmızı kaplı eski defteri okudukça geçmiş günler bir bir canlanıyor gözlerimin önünde. Bu defterde Ege ile birlikte dolaştığımız coğrafyanın, İstanbul'un nasıl değişmiş olduğunu düşünüyorum. Defter sanki başka bir dünyada geçiyor. Ağaçlıklı cadde bostan kırları, Kalamış iskelesi, Tosun'un yeri diye tam olarak hatırlayamadığım bir mekan. Beyoğlu'nda Baylan Pastanesi, Nevizade Sokağı'nın başındaki bir aralıkta olduğunu tahmin ettiğim Lefter'in meyhanesi. Şimdi yerinde bir rezidans yükselen, Ege'nin üvey babasının tek katlı evi. Kalamış, Fenerbahçe, her yer ne kadar değişmiş. Bütün o olaylar başka bir dünyada yaşanmış sanki. Defter heyecan ve hüzün vericiydi. Benim gücüm, Esenyel'in zayıflığı, Ege'yle sürekli kavgalarımız ve ayrılıp barışmalar. İçki, serseri günler, Ege'nin bir türlü bitiremediği lise. Defteri okudukça bunca yıl sonra Ege'nin bana delice tutulmuş olduğunu ve beni sevmiş olduğunu gördüm. O zaman ne düşünüyordum bilemiyorum ama yalanlar ve tutarsızlıklar usandırmış, hasta etmişti beni. Defterde bunlar yoktu. Belki de defter böyle şeyler başladığı zaman kesilmiş, bitirilmişti. Ege ile yaşadığım bütün eşsiz ve güzel şeyleri yazmak istemiştim. Olaylar acı vermeye başlayınca kesmiş olmalıydım yazdıklarımı. Öyle havada kalmış bir yazı parçası, bir mevsim ya da bir yaşam dilimi vardı defterin sayfalarının arasında. Bütün canlılığıyla bugüne ulaşmıştı. Ben Ege'nin hayatına birdenbire bir fırtına gibi girmiştim. Esenyel benden önce de vardı. Sakin bir sevgiliydi. Benden sonra da oldu. Ben aşk arabasını son hızla kullanmış, gaza sonuna kadar basmış, sevinci ve acıyı doya doya yaşamış, yalanlara inanamamış, şehirden nefret etmiş ve taş duvarlara çarpıp parçalanmıştım. Bana ait olan İstanbul'u da terk edip gitmiştim. Galata. Tuhaf bir telefon. Asansörle yukarıya çıkmış, birkaç basamak merdiveni tırmanmış, kendimi Konak Kafe'nin eşsiz terasına atmıştım. Hava henüz aydınlık ve güneşli olduğu için çok kalabalık değildi teras. Masama doğru gittim. Kadın yerindeydi. Görmüştü beni. "Sizi bekliyordum," dedi. "Oldukça erken geldim bugün." Çevreme bakındım. Aydınlıkken hava burası başka güzel dedim. Şu saray burnunu oradan koparıp almak geliyor içimden. Sanki bir çiçek. "Evet," dedi kadın. "Şimdi her şey sanki bir çiçek. Birazdan hava kararınca mücevhere dönüşüyor hepsi." Hayranlıkla baktım ona. Şehri benim gibi algılıyordu. "Ege'yi düşünmek," dedi kadın. "Bugün düşünecek misiniz Ege'yi? Belleğinizi zorlayıp gerilere gitmeye çalışacak mısınız? Hatırlayacak mısınız hayatınızla ilgili unutulmuş bir takım ufak ayrıntıları? Bunu çok merak ediyorum." "Defter bende," dedim. "Kırmızı kaplı hatıra defteri çantamda. Dün geçti elime. İçinden mektuplar, fotoğraflar çıktı. Size bakmanız için getirdim onları." Kadın heyecanlanmıştı. "Kırmızı defterinizi buldunuz demek," dedi. "Evet, dün öğleden sonra elime geçti. 40 yıl sonra sararmış sayfaları açtım ve yazdıklarımı okudum." "Bu müthiş bir şey," dedi kadın. "Yakaladınız Ege'yi, o geçmiş zamanın parçasını, ilk aşkı yakaladınız. İnanılır gibi değil," diye mırıldandı. "Neler hissettiniz?" "Neler mi hissettim? Pek çok şey," dedim. "İlk olarak bu defteri niçin daha önce okumadım diye kızdım kendime. 40 küsür yıldır onu bir çekmecede saklamak ve hiç kapağını açmamak. Bunu niye yaptım? Düşündürdü beni bu." "Silmek istemişsiniz. Yaşamınızın o bölümünü tümüyle silmek istemişsiniz," dedi kadın. "Besbelli bundan hiç okumamışsınız defteri bunca yıl." "Ama atmamışım, saklamışım onu." "Evet," dedi kadın. "Bir yerde de o yaşanmışlık değerliymiş sizin için. Ama 40 yıl onu düşünmek istememişsiniz." "Kim bilir," dedim. "Belki düşünecek vaktim de olmadı. Hayat öyle bir şey ki, çok hızlı." "Sizin hayatınız." "Evet, hızlı sayılır. Olaylar, her şey," dedim. "Acı çekmişsiniz," dedi kadın. "Kırmızı defter bunu gösteriyor herhalde." "Hem öyle," dedim, "hem de kızmışım, iğrenmişim belki de." Kim bilir dedi kadın. Keşke daha önce okusaydım defteri. Yaşadığım olaylara daha objektif bakabilirdim. Tuhaf bir kapsül gibi kapalı kalmazdı olaylar bilinçaltımda. Bakın kaç gündür düşünmeye çalışıyorum Ege'yi, olayları hatırlamaya. Onların hepsi defterde olmalı dedi kadın. Yok dedim, defterde çok az şey var. Olayların başlangıcı sanki. Sonra yazmak istememişim besbelli. 40 yıl hatırlamak istemeyeceğiniz şeyi niçin yazsaydınız ki dedi kadın. Doğru söylüyordu. Onun için yazmamıştım. Onun için de okumamıştım. Bazı sayfalara beraber bakalım. Olur dedi kadın. Meraklanıyorum çok. Ege'yi tanıyacağım. O zamanlara gideceğim. Her şey o günlerde, o an defterin sayfalarına yazıldığı gibi. Yorum yok fazla. Belki de olayları yorumlayabilmek için yaşım çok gençmiş. Belki yanlış bile yorumlamış olabilirsiniz bazı şeyleri dedi kadın. O yaşta ne bilebilir ki insan? Ama o zaman aldığım kararlar, o kaçış, bütün hayatımı değiştirmem, o yolculuk, kader gibi bir şey. Evet dedim, kader gibi bir şey gerçekten. Ege ne oldu sonra diye sordu kadın. Çok zengin olmuş, çok para kazanmış, ne tuhaf değil mi? Kadın gülümsemişti. Nasıl duydunuz dedi. Tuhaf bir telefon dedim. Bir gün bana telefon etti. Kavaklıdere'deki evimdeydim. Telefon çaldı, açtım. Çoktan unuttuğum o ses ahizenin öteki ucunda. Ben Ege dedi. Şaşırmıştım. Konuşuyor, anlatıyordu. Seni kim küstürdü? Annem mi diye sordu bir ara. İçkili olmalıydı. Sinirlenmiştim. Pencereden baktığın zaman gördüğün her yeri satın alırım dedi. Bütün oralar benim. Sana çok güzel bir hayat yaşatabilirim. Artık çok param var. Onca yıl sonra bana açılan bu telefon küstah bulmuştum. Ya Esenyel, o çocuklarımın annesi dedi. Ben hastaneyi yaşamıştım. Tabiri caizse büyük bir şans ve güçle kefeni yırtarak hayata dönmüştüm. 2,5 yıl kalmıştım hastanede. Direnmeyi, ölmeyi, delirmemeyi, susuzluğu, acıya dayanmayı, umudu, pek çok şeyi öğrenmiştim. Aynı insan değildim. Ege'nin bunlardan haberi yoktu. O gene içkili içkili, apsre merdivenlerde konuştuğumuz bir şeyleri tekrarlıyordu. Unutmamıştı. Her şeyim var, artık seni istediğin gibi yaşatabilirim. Telefonumu nereden buldun? Benim senin telefonunu bulmam için bir emir vermem yeterli. Bu konuşma şaşırtmış ve sinirlendirmişti beni. Bana cevap ver diyordu. Ne kadar yumuşaktın, bir çocuk gibi yumuşak, yoksa değiştin mi dedim. Telefonu suratına kapattım. Akşam olmuştu Galata'da, şehrin bütün ışıkları yanmıştı. Şu giden vapur dedim, ne güzel. Gözüm Kadıköy'e doğru giden o vapura takılmıştı. Demek yüzüne kapattınız telefonu dedi kadın. Gözleri dalgındı. Evet dedim, yüzüne kapattım. Müren ablanın sedirinde. Toplama kampı. Evlendiğimiz günden beri evde bir para lafı dedim. Müren abla dinliyordu beni. Gazete parası, temizlikçi Sevim'in parası, yapılması gereken doğal gaz borularının parası, viski parası, parasızlık, para. Korkunç bir şey bu Müren abla dedim. Ejder hep para konuşuyor. Olmayan bir paranın üzüntüsü, olan bir paranın azlığı ama para illa para. Bunu birden fark ettim. Beni boğuyor, eziyor, sınırlıyor bu konuşmalar. Manidar konuşmalar. Para ver, para ver der gibi bir şey bu konuşmalar. Varlıklı adam diyecek oldu Müren abla. Ne varlıklısı dedim. 5 parasız ya da saklıyor parasını. Hiçbir zaman parası yok ama hep para istiyor. Bu para konuşmaları da yaşanmaz hale getiriyor o evi benim için. Cimri derler onun için dedi Müren abla. Herkes beni saray gibi bir evde yaşıyor biliyor dedim. Belki de ejderle parası için evlendiğimi zannedenler bile var. Oysa her şey çok değişik. Bu para için yapılmış bir evlilik ama bunu planlayan o dedim. Müren ablanın ağzı açık kalmıştı. Bilmediğim birçok şey var dedim. Kimseye anlatamıyorum. Gelinliğimi ve türlü düğün şapkamı ben kendim aldım. Ne kadar güzeldiler diye mırıldandı Müren abla. Ejder düğünden önce terzisine 2 takım elbise ısmarlamıştı. Biri krem, biri siyah, nikahta giydiği. Onlar gelince çocuk gibi mutlu olmuştu. Nikahtan sonra bir Çin lokantasında aile içinde bir yemek yemiştik. Yemeğe kızı ile iki arkadaşının kolunda geldi. Sanki bir cenazeye gelmişti. Ayakta zor duruyordu. Gözleri ağlamaktan şişmişti. Ne tuhaf şey diye devam ettim. O yemekte hiçbir fotoğraf çekilmemişti. Elimde hiçbir fotoğraf yok. Ejder evlenmeye karar verince bana, kararlaştırdığımızdan bir gün önce evlenelim dedi. Sonra da Bodrum'a gidelim, orada gizlice evlenelim dedi. İlkin kimse bilmesin evleneceğimiz tarihi, gizli tutalım. Aşçı, bahçıvan şahitlik etsin. Biz evlenmeden bir gün önce apartmanda bir feryat yankılanmış. Bana bunu da mı yapacaktın baba? Bir çığlık, hıçkırıklar. Bir kapı güm diye kapanmış. Bana haber verdiler. Ejder hiçbir şey söylemedi bu konuda. Ertesi gün evlendik. Gece sepet sepet çiçekleri taşıyarak Ejder'in evine geldik. Işıkları açtım. Artık benim evimdi orası. Şöyle bir etrafıma baktım. Bu egzantrik dünya benim evimdi artık. Piyanonun üstündeki kuru kafa bana bakıp hafif hafif gülümsüyordu sanki. O gece vakti Polonya'daki o toplama kampına benzeyen bir yere girdiğimi, oraya kendi rızamla ve imzamla adım attığımı nasıl bilebilirdim ki? Aman korkunç şeyler bu anlattıkların dedi Müren abla. O gece eve girişin gözümün önüne geldi. Yeni gelin dedim. Ejder nikahı bastı diye herkes birbirine girmişti. Hiçbir şeyden haberim yok tabii benim. O gece vakti elimde çiçeğim, o kapının önünde çekilmiş bir fotoğrafım var. Getir onu bana, çok merak ettim dedi Müren abla. Olur, getiririm. Saatime baktım. Lafa daldık Müren abla dedim. Koşmam lazım eve. Büfeden viski de alacağım, unutuyordum az kalsın. Fırladım sedirden. Dur, yavaş dedi Müren abla. Bir yere takılacaksın, dur. Yarın gene gelirim sana dedim. Sokak kapısından çıkıp merdivenleri koşarak indim. Az sonra evin köşesindeki büfenin önündeydim. Zambak büfesi. Bir JB dedim büfeciye. Bir gazete kağıdına sarıp verdi viskiyi bana. Eve vardığımda hava kararıyordu. Asansöre binip çıktım yukarıya. Ege, kırmızı kaplı eski defterden. Ege bir ara iki günlüğüne bir piyes turnesine çıktı. Geldiği zaman beni aradı. Buluşup dalyanda yürüdük. O gün ikimiz de bozuk çalıyorduk. Kavga ettik ve ayrılmaya karar verdik. Evin önünde gayet ciddi bir şekilde vedalaşıp ayrıldık. Ben çok fena olmuştum. Yukarıya odama çıktım. Biraz ağladım falan. Tam bir saat sonra benim katın kapısı çalındı. Bir de baktım Ege gelmiş. Havadan sudan bir iki şey konuştuk. Sonra birdenbire bana sarıldı, öpmeye başladı. Hayatımda hiç o kadar mutlu olmamıştım. Beraber içeriye girdik. Sen benim dediklerime bakma, ben zirzobum, biriyim falan dedi. Sonraki gece de benim çatı katıma geldi. Ona o günlerde sinirlenmiştim. Seni artık sevmiyorum dedim. Kahroldu. İlle de seni seviyorum de diye tutturdu. Sonra öpüştük falan. Ben de seni seviyorum dedi. O esnada annem aşağıya gelmişti. Fakat bir türlü kapıyı açamıyordu. Nihayet geldi, benim kapımı çaldı. Ege hemen benim yatağımın altına girdi. Ben de geceliğimi ve sabahlığımı giyip yataktan yeni kalkmış gibi gidip kapıyı açtım. Annem eve girip yattı. Ege yatağın altından çıktı. İkimiz de çok heyecanlıydık. Birden baksana bana dedi ve yüzüme korkunç bir tokat attı. Ben ne olduğumu şaşırdım. Bana inadımdan dolayı sinirlenmiş. Çık git hemen diye bağırdım. Giderken yeniden sarmaş dolaş olduk. Uzun uzun öptü beni. Yaptığına çok pişman olmuştu. Gene birbirimizden zor ayrıldık ve gitti. Ertesi akşam buluştuk. Kalamış'ın arka sokaklarında dolaştık. Durakta annesini de gördük. O gece gene bana geldi. Saat 3'tü falan. Ben, sen artık git dedim, gitti. Bodrum'da bir bahçede Ege'yi konuşmak. Bodrum'da güzel bir bahçede oturuyorum. Kahvem ve soğuk suyum önümde. Hava çok sıcak, biraz esinti olunca hafif ferahlar gibi oluyorum. Karşımda Nil Hanım oturuyor. Güzel, muntazam yüzü, güneş gözlükleriyle kapanmış gözleri, kısa saçları. İzliyorum onu. Bir yandan da dikkatle dinliyorum anlattıklarını. Ege'yi konuşuyoruz. Ege'nin yakını, sonradan akrabası olmuş Nil Hanım. Benim sorularım üstüne bana bambaşka şeyler anlatıyor. Bütün bir öğlen konuşuyoruz. Onun anlattığı Ege, kırmızı eski defterin içindeki Ege'den çok farklı. Benim bilmediğim yıllar, Ege'nin zengin yılları, yaptığı işler, çalışma hayatı. Hayretle dinliyorum. Ege'nin içinde demek bir iş adamı yatıyormuş. Başarılı bir iş adamı olmuş, çok da para kazanmış. Çok güzel yaşadı diyor Nil Hanım. Her zaman çok şık giyinirdi, Avrupa'yı gezdi. Mahiyetinde çalışanlar titrerlerdi ondan. Sert bir patrondu. Titiz, hastalığına kadar çok iyi yaşadı. Bonkör bir erkek. İkinci eşinden çocuğu olmadı çünkü birinci eşi Esenyel'den bir kızı ve bir oğlu vardı. Uzun yıllar ayrı yaşamışlardı Esenyel'le. İkinci eşi onu rahatlattı, ömrünü uzattı. Hastalık gelene kadar. Hastalık geldiği gün içkiyi bıraktı ama hala sigara içiyordu. Evi hastaneye çevirmişti. Bir hastane yatağı vardı, başında bir hemşire. Onu hastayken bile bir gün pijamayla görmedik. Olacak şey mi bu? Yatağın yanında oksijen tüpleri, Ege takım elbisesini giymiş. Hastalığından hiç bahsetmedi. Ağzını bile almadı. Tam 5 yıl mücadele etti. Bir ara yendi hastalığı dendi ama sonra... Doktorlar son bir hafta vermişlerdi ona. Son 2 gün tuhaf bir enerji gelmişti üstüne. Tüm hayatını anlatmış. Satır satır anlatmış bütün hayatını. Böyle tuhaf bir şey dedi Nil Hanım. Dikkatle gözlerime baktı. Ona göstermiş olduğum kırmızı defterin içinden çıkan siyah gömlekli ve siyah pantolonlu Ege şaşırtmıştı onu. Onun tanıdığı Ege başka birisiydi. Bu çok genç bir Ege dedi. Tanıdığımda bu fotoğrafla ilgisi yoktu tabii. Tahmin edebiliyorum dedim. Bu Kalamış'taki bir akşamüstü 22 yaşında bir Ege. Hayalinde okulu bitirebilmek, Fransa'ya gitmek, şiirlerini yayımlatmak, tiyatroda oynamak. Evet, bambaşka bir Ege dedi Nil Hanım. Siyah beyaz fotoğrafı eline almış, dikkatle bakıyordu. Hastalığa kadar her şey iyiydi dedi. Hastalık lafını ağzına almazdı. Öyle bir adam. Çok sevilen bir insandı. Ölümünden sonra bir kitap çıkarttılar onun için. Esenyel albümünü vermiş, onun için Esenyel'in çok fotoğrafı var kitapta. Düşündüm bir an. Bu ne ilginç bir düşünce tarzıydı. Bir adamın hayatından kaçıp gitmek ama onunla ilgili bir kitapta fotoğraflarının olması. Nil Hanım'la güzel bir öğle vaktiydi Bodrum'da. Düşüncelere dalmıştım. Bana anlatılan Ege başka birisiydi. Hayatı öğrenmiş, yaşamış bir adamdı. Benim tanıdığım tek siyah gömleği olan ama gene de tril tril giyinen, üvey babasının gece kondusunda oturan, bana ilk defa Arthur Rimbaud'u anlatan Ege başka birisiydi. Belki benim ilk gençliğime, o zamanların değişik coğrafyasına, bambaşka bir Kalamış'a ve modaya, yarı karanlık olarak hatırladığım bir Beyoğlu'na ait bir Ege'ydi. Ege'yi düşünmek. Bugün gene Ege'yi düşünüyordum. Hayatımın geçmiş yıllarına yaptığım yolculukla kendimi daha iyi tanıyor, bazı şeyleri şimdi daha iyi anlayabiliyordum. Nerede otururlardı diye sordum Nil Hanım'a. Hep Nişantaşı'nda dedi. Ege'nin evi Nişantaşı'ndaydı. Esenyel de orada bir yerde oturuyor. Herkes birbirine yakın. Aklıma o eski telefon gelmişti. Pencerenden baktığın zaman gördüğün her yer benim artık. Onları hep satın aldım. Ege'nin sesiydi bu. Nişantaşı çocukluğumun ve yaşamımın önemli bir bölümünün geçtiği yer. Benim dünyam. Kaçıp gitmiştim oralardan. Bırakmıştım İstanbul'u arkamda. Benim olan dünyaları hep başkalarına bırakmıştım. Yıllarca da hasretini çekmiştim İstanbul'un. Bir yabancı gibiydim. Ne tuhaf bir yabancı. Kapıların dışındaki bir insan. Evim bile yoktu artık İstanbul'da. Kısacık bir süre için geldiğimde bir otel köşesinde kalır ve şehrin o büyüleyici sesini dinlerdim. Yıllardır Kalamış'a ve Nişantaşı'na gitmemiştim. Uzun bir süre bana ait olan dünyaların tapusunu geride bırakmış bir ölü gibiydim İstanbul'da. taşradan gelen bir ölü.